Ayrım 7 sayfa 55. Karar sonrası çelişki. Karar sonrası çelişki savunması. Aşık olduğunuz kişinin gerçekten var olan ve size çok zarar verebilecek özelliklerini aileniz size gösterdiğinde beyniniz hemen bu savunmayı devreye sokar ve bilinç dışı olarak onun iyi özelliklerini abartmaya, buna karşın size örnek olarak gösterilen kişilerin veya aile bireylerinin kötü özelliklerine dikkat etmeye başlar. Yani iyi ki böyle bir aşkı devam ettirdim. Daha iyisi yok. Etrafa bakıyorum. En iyisi benimki. Bu devirde böyle aşk çok zor. İyi ki devam ediyorum. Gibi konuşmalarla bazen kendinizi bazen de çevrenizi ikna edersiniz. Başka bir deyişle kararlarınızın iyi olduğu savunmasını yaparsınız. Bu sizin ne kadar doğru karar verdiğiniz yanılsamalı sonucuna götürür. Böylece fanatik bir şekilde aşkınızın ne kadar doğru bir karar olduğunu savunmaya başlarsınız. Aşkınıza her şeye rağmen devam edersiniz. Sonuçta bu savunma büyük yıkım olana kadar devam eder. Büyük bir yıkım olur da aşk biterse büyük bir depresyon süreci başlayabilir. Kaçan kovalanır mı? Çabayı mazur gösterme savunma mekanizması. Bazen aşkınızla birleşme konusunda o kadar çok engel çıkar ki, üstelik bu engellerin birçoğunun haklı olduğunu görseniz bile verdiğiniz aşırı emek ve gayretten dolayı beyniniz bu aşkın sizin için çok doğru bir seçenek olduğunu hissettirmeye başlar. Kavuşma konusundaki zorluklar arttıkça sizin bu aşkı olan sadakatiniz de artmaya başlar. Bu yüzden yanlış olan aşk ilişkilerinde ailelerin yaptıkları en büyük hata tam bu noktada başlar. Yani Leyla ile Mecnun'un aşklarındaki büyüklüğün önemli bir sebebi de inanılmaz bir çaba, gayret ve hırsa rağmen kavuşamama durumudur. Beyin otomatik olarak aşktan ziyade kendi çabasını önemser ve bunu aşık olduğunuz kişiyle birleştirir. Sonunda siz artık ayrılamaz bir hale gelirsiniz. Bu tip bir aşk ilişkiniz varsa biraz rahatlayıp tekrar düşünmeniz sizin için çok iyi bir seçenek olabilir. Bu aralar herkeste bir acayiplik var. Dışsal mazeret savunma mekanizması. Sizdeki olumsuz davranış ve tavırların kendi dışınızdaki şartların ve kişilerin yaklaşımıyla oluştuğu inancına dayanan savunma mekanizmasıdır. Yani kendisindeki olumsuz davranışları söylediğiniz anda aşık olan kişi bunların bazılarını direkt olarak reddeder. Diğerlerini ise kısmen kabul etmiş gibi gözükse de bunların kendisi dışındaki kişiler ve şartlarca oluşturulduğu iddiasındadır. Böylelikle artık ikna edilemez duruma gelir. Dolayısıyla bu savunma mekanizması çalışmaya başladığında değişim çok zor bir hal alır. Konuşmalar, haklısınız, evet yanlışlar oldu ama bizden kaynaklanmadı. Yerimde olsanız siz ne yapardınız? Ailem beni bunu yapmaya mecbur etti şeklinde gelişir ve artık hata kabul edilemez hale gelir. Bu durum aşık olduğunuz kişiyle ilgili yapılan eleştirilerde de kendini gösterir. Ne yazık ki aynı savunma mekanizması devreye girer ve olumsuz davranışların devamlılığına sebep olur. Hani kültürümüzde hele bir sor niye diye bildiğimiz bir replikte dışsal mazeret savunma mekanizmasını özetler. Bu savunma mekanizması bazen o kadar güçlenir ki sizi zarar gördüğünüz bir aşk ilişkisinde gerçekleri kabul edemez hale getirir. Aşkla ilişkili şiddet yaşayan birçok kişi bu savunmayı güçlü bir şekilde kullanır. Böylelikle bu şiddet sürekli olarak devam eder. Gazetelerde duyduğumuz aşk şiddetiyle ilgili haberlere konu olan olayların asıl sebepleri bu savunma mekanizmasıdır diyebiliriz. Tamam şiddet uyguladı ama beni çok sevdiği için. Siz kışkırttınız, ondan böyle oluyor. Siz karışmasanız böyle şeyler hiç olmaz. Artık kimseyi dinlemeyeceğim. İçsel mazeret savunma mekanizması. Size sunulan ve kabul etmenizin zor olduğu bir değişme teklifi karşısında bunun yanlış olduğu, içsel olarak kabul edemeyeceğiniz ve böylece de kendinizin zarar göreceği alt inancının oluşmasıdır. Yani içinde bulunduğunuz durumu değiştirmek istemediği için beyninizin size zarar görmemek için kimseyi dinlememeliyim diye bir inanç oluşturmasıdır. Böylelikle hatalı olduğunuz davranışı görme, kabul etme ve değiştirme ihtimaliniz giderek zorlaşır. Aşık olduğunuz kişiyle ilgili de aynı süreç işler. Hatta aktif aşık kişiler bu savunma mekanizmasını kullanarak, "Hocam artık ailemi dinlemeyeceğim, hep zarar gördüm, hep ben üzülüyorum, benim ne hissettiğim kimsenin umurunda değil" gibi itirazlarda bulunur. Kendisini, ailesini ve yakın dostlarının olumlu yapıcı telkinlerine kapatır. Bazen sizi düşünen kişilerin yapıcı yorumları size yıkıcı gibi gelerek o kişilerden uzaklaşmaya bile neden olabilir. Bu tip durumlarda eğer aşıksanız mutlaka burada yazılanları hatırlamaya çalışınız. Çünkü o zaman başkalarını dinleme ve gerçekleri görme ihtimaliniz artabilir. Beni en iyi anlayan dostlarımdır. Kapalı devre koruma savunma mekanizması. Aşkı korumaya alabilmek için kapalı devre koruma sistemi diye bildiğimiz bir savunma mekanizmasıdır. Aşık olan kişilerin belki kendilerine en çok zarar verdikleri bir savunma sistemidir. Bu durum yanlış çevreden destek alarak yanlışı daha da kötüleştirme sürecidir. Aşık bir çiftin çevresinde mutlaka bu aşkın devam etmesini isteyen iyi niyetli fanatik bir arkadaş grubu oluşur. Ne yazık ki bu süreç durdurulamazdır. Bu yanlış çevre öncelikle kapalı bir iletişim çevresi oluşturur. Beyniniz sadece yaşadığınız aşkı destekleyen ve olumlayan bir grubun telkinlerini alır. Eleştiren, olumsuz yorum yapanlara karşı kapanır. Bu savunma sistemi size bazen hayatınızı çok zora sokacak kararlar verdirebilir. Hem siz hem de aileniz bu durumdan aşırı ölçüde zarar görebilir. Psikolojide grup düşüncesi teorisi diye bilinen bir teoriyle çok kolay anlaşılabilir bir olgudur. James Stoller'in teorisinde duygudaşlık yapan, aşkınızı korumaya kararlı kişilerden oluşan ve dış etkilere kapalı gruplar sonunda aykırı fikirlere kulaklarını tıkayıp korkunç kararlar verebilirler. Bu teoriyle James Stoner, grupların hareket dinamiklerini çözümleme konusunda çığır açıcı yaklaşımlardan birini ortaya koymuştur. Eğer böyle bir durumda iseniz ve bu satırları okuyorsanız, aşkınızı onaylamayan birisinin fikirlerini dinlemeye başlamanız, doğru karar verebilmeniz açısından büyük bir adım olacaktır. Onu neden unutamıyorum? Zeigarnik etkisi sendromu. Aşk ilişkilerinde bir problemli durum daha var. Siz aşıkken aşık olduğunuz kişi eğer tatmin edici bir sebep göstermeden ilişkiyi bitirmişse, sizin bu süreçten psikolojik hasar almadan çıkmanız çok zordur. Beyin hakkındaki araştırmacılar deneysel çalışmalarla şöyle bir psikolojik gerçeği ortaya koymuşlardır. Beyin yarım kalmış hiçbir olayı kabul etmez. Dolayısıyla aşık olduğunuz süreç eğer yarım kalır ve içsel izahı yapılamaz ise beyniniz sürekli olarak olayları tekrar tekrar inceleyip yeniden anlamlandırmaya çalışır. Beyin sürekli neden bıraktı gitti, neden bitti sorularının cevabını bulabilmek için olayların tamamına yakınını zamana yayılmış şekilde bir dedektif hassasiyetiyle tekrar tekrar düşünür ve cevapları bulmaya çalışır. Bu yüzden aşkınızı bir türlü aklınızdan çıkaramazsınız. Gelişmeler o kadar zor bir sürece girer ki bazen hiçbir şey düşünemez hale gelirsiniz. Bu sürecin sonucunda psikolojik olarak hastalanmış çok kişi gördüm. Psikolojide Zeigarnik etkisi diye bilinen bu olgu deneysel olarak da kanıtlanmıştır. Rus psikolog Bluma Zeigarnik'in lokantadaki garsonların hesabı ödemeyen müşterilerin siparişleriyle ilgili detayları hesabı ödemiş müşterilerinkine nazaran daha çok hatırlamasını gözlemlemesiyle keşfedilmiştir. Bluma Zeigarnik laboratuvar ortamında bir deney oluşturuyor. Deneklere bulmaca çözmek, ipe boncuk dizmek gibi 20 kadar basit görev veriyor. Bazı görevlerde araya girip faaliyeti bozuyor. Daha sonra deneklere hangi görevi hatırladıklarını soruyor. Tamamladıkları işlerden çok yarım bırakmak zorunda kaldıkları işleri hatırlayanların sayısı diğerlerinin iki misli çıkıyor. Yani eğer aşkınız ilişkinizi tatmin edici açıklama yapmadan bitirdiyse hasta olma ihtimaliniz artabilir. Bu yüzden dikkatli olabilirsiniz. bütün olaylar aşkınızı destekliyorsa. Kontrol yanılsaması sendromu. Aşıkken yapılan en büyük hatalardan biri de mantıksız ve ilgisiz metafizik yaklaşımlarla aşk ilişkisini birbirine bağlama çabasıdır. Yani aşık olduğunuzda cümle içinde ayrılık kelimesi geçmesin diye uğraşıp buna çok değişik anlamlar yüklersiniz. Dikkat ederseniz çiçek falı, papatya falı, el falı, kahve falı gibi birçok fal türüne olan ilginiz aşık olma eğiliminin arttığı dönemde çok yüksektir. İlişkinizle ilgili birçok gereksiz detayı gereksiz bir biçimde sürekli zihninizde tekrar edip başka olgularla metafizik bağlantılar kurma eğiliminiz artmıştır. Hatta kontrol yanılsaması sendromu yaşayan kişilerin rüyaları inandıkları süreci destekleyen niteliktedir. Bu durum bütün dünya canlılar hayat seninle birlikte olmamızı istiyor sevgilim şeklindeki çarpıtılmış inancın algısal yansımasıdır. Harvardlı psikolog Alan Langer'ın kontrol yanılsaması diye adlandırdığı olgu bu durumu çok iyi izah eder. Alan Langer, bazı insanların atmadan önce zarlara neden üflediklerini veya neden büyük sayı atmak için güçlü hareketler yaparken düşük sayı atmak için zayıf hareketler yaptıklarını açıklar. Bu aşık olduğunuzda inanılmaz derecede artar. Kontrol yanılsaması diye adlandırılan birçok batıl inanç aşık dönemlerinde aşırı düzeyde artar ve sizi içinden çıkılmaz ani duygu değişimlerine sürükler. Sürekli olarak bir yerlerden yanılsamalı olarak çıkarttığınız sonuçların olumlu ve olumsuz duygularını hissedersiniz ve bu durum aşırı yorucu bir hal almaya başlar. Bu durum psikolojideki algıda seçicilik olgusuyla birleşince hemen her ortamda size aşkınızı ve ilişkinizi hatırlatan ve onaylayan inanılmaz çağrışımlar aşırı yorucu bir hal alır. Böylelikle ciddi oranda psikolojik olarak yorulmuş olursunuz. Sonrası psikopatolojik süreçleri başlatabilir. Bu konuda şizotipal kişilik bozukluğunu inceleyebilirsiniz. Aşkınız için neleri göze alabilirsiniz? Riskli davranışlar sendromu. Tutkulu aşk sürecinde gerek aşık olduğunuz kişiyle birlikteyken gerekse yalnızken çok riskli ve sakıncalı bazı davranışlar size mantıklıymış gibi gelir. Siz gerçekten neyi göze aldığınızı, tam olarak ne yaptığınızı o sırada bildiğinizi zannedersiniz ama gerçeği ancak iş işten geçtikten sonra anlarsınız. Bunun nedeni de beynimizin daha önce bahsettiğimiz vazopressin hormonuyla ilgilidir. Beynimizin muhakemesi giderek yavaşlar ve o sırada anormal davranışlar, olgular, olaylar sanki normalmiş gibi gelir. O sırada hayatında inanılmaz büyük değişimler yapan insanları siz de görmüşsünüzdür. Eğer hayatınızda büyük bir değişikliğe gitme ihtimaliniz varsa buradaki sözleri hatırlayınız. O sırada tutkulu bir aşkınız varsa yanlış yapıyor olabilirsiniz. Çevrenizdekilere kulak verin. Çünkü aynı anda çevrenizdeki bütün kişiler sizin yanlış yaptığınız konusunda yanlış yapmazlar. Evini, ortamını, memleketini, işini, ülkesini, okulunu, kariyerini, ailesini değiştiren çok kişi gördüm. Hayat şartlarını değiştiren çok kişiye rastladım. Hatta aşkının istediği cinsel kimliğini değiştiren kişi bile gördüm. O sırada mantıksız birçok durum size mantıklıymış gibi gelebilir. Çok büyük borçlar altına girenlere rastladım. Öderiz, çalışırsak yaparız, iki gönül bir olursa her şeyi aşabiliriz deyip 2 yıl sonra ilişkisi bittiğinde 8 yıl daha borç ödemeye devam edip hayatı perişan olmuş kişilere rastladım. Eğer çevreniz çok sakıncalı, riskli davranıyorsun, sakın bunu yapma, çok dikkatli ol lütfen diyorsa ve siz aşkınızdan bunu yapmaya devam ediyorsanız bu sözleri hatırlayabilirsiniz. Sonra bedel öderken bu size çok ağır gelebilir ve çok üzülebilirsiniz. Şunu beyninizin bir yerlerinde sürekli canlı tutmanız sizi koruyabilir. Ya çevrenizdekiler doğru söylüyorlarsa, ya onlar sizin göremediğinizi görüyorlarsa, ya onlar haklıysa. Ne onunla ne onsuz. Ne onunla ne onsuz sendromu. Parantez içinde karşıt süreç kuramı. Tutkulu aşkı anlamada çok bilinen bir kuramdan bahsetmeden geçemeyiz. Çünkü bu kuramla insanlar yaşadıkları aşklardaki gelgitleri anlamlandırabilmekteler. Psikolojide karşıt süreç kuramı olarak bildiğimiz bu kurama göre kişilerin aşık oldukları kişilere aşırı bir istek duydukları zamanlar vardır. Bunu aşık olduğu kişiye karşı hissedilen yoksunluk sendromu olarak adlandırmamız uygun olacaktır. Yani önce aşık olduğunuz kişiye karşı aşırı bir yoksunluk, şiddetli bir kavuşma arzusu hissedersiniz. Aşık olduğunuz kişiye kavuştuğunuzda ise aşırı bir zevk duyarsınız. Sonrasında müthiş bir gevşeme, stresin boşalması veya katarsis yaşarsınız. Bu katarsis size öyle bir rahatlama hissettirir ki beyniniz bunu sürekli hatırlatmak üzere yüksek genlikli olarak kaydeder. Daha sonrasında ise psikolojide afektif tolerans diye bilinen bir durum ortaya çıkar. Yani kişinin beyninin kaydettiği o zevk, rahatlama, katarsis duygusunu beyin yine ister ve aynı hali yaşayabilmek için hep daha fazla miktarda tutkuya ihtiyaç duyarsınız. Bu sizi içinden çıkılmaz bir duygusal kısır döngüye sürükler. Yoksunluk, kavuşma, katarsis, afektif tolerans döngüsü. Yani birlikteyken çok kızıp hemen onu terk edersiniz. Sonra onsuz olmak canınızı acıttığı için tekrar barışırsınız. Böylece giderek psikolojik olarak tükenirsiniz. İşin acı tarafı ise tükendiğinizi anlayamazsınız. Böylece aşk tekrarlanan, ayrılma kavuşma durumu giderek güçlenen, karşıt etki yaratan bir sürece yol açar. Bu da afektif zıtlıktır. Yani ayrı kaldıkça dayanamadığınız, kavuştukça ayrılmak tepkisi vermek istediğiniz iki zıt duygusal tepki ortaya çıkar. Bu küs barış sendromu arttıkça başat tepki olumsuza gider. Böylece kişi nötr hali sağlayabilmek için küs barışa ihtiyaç duyar. Ama bir süre sonra da küs barış sendromu ona çok küçük bir haz vermeye başlar. Sonunda beklenen olur ve aşk biter. Bilim insanları bu hormonal dengesizlik sürecinin yaklaşık 3 yılı olduğunu düşünürler. İşte tutkulu aşkın kişiye verdiği zarar ve süreç tam olarak böyle gerçekleşir. Sonra kişiler, "Hocam kendime söz veriyorum bir daha aramayacağım" diye, "ama bir türlü yapamıyorum, yine arıyorum, ne yapabilirim? Onunla olamıyorum ama onsuz da olamıyorum. Kafayı yemek üzereyim. Neden böyle dengesiz oldum ben?" diyerek kendilerinden şikayet ederler. Bu süreci yönetmek, kontrol altına almak zordur ama yine de mümkündür. Hormonal dengeyi oluşturabilmek biraz zahmetlidir ama mümkündür. Zaten bu döngü kırılmadan gerçek bir ayrılık olamaz. Ayrım sonu, sayfa 63.